Ayrım 29.
Ancak bu geniş ümmet çerçevesi içinde ona kulak verenlerle vermeyenler maruz kalacakları akıbet bakımından farklıdır. Bu farklılık Muhammed ümmeti deyimini sadece Müslümanlara özgülemeyi gerektirmez. İnananları ve inanmayanlarıyla tüm insanlık son peygamberin rahmet şemsiyesi altındadır. Bazılarının bunun farkında olmaması bu evrensel realiteyi değiştirmez. Muhammed ümmeti deyiminin iki çerçevesi vardır. Genel çerçeve, dar ve teknik çerçeve. Bunların birincisi bütün insanlığı, ikincisi ise kelime-i şehadet çekenleri kucaklar. Ancak unutmamak gerekir ki, ümmet deyimi sadece dinsel anlamda değil, filolojik anlamda da bir nebinin hitap ettiği tüm insanları, inananları ve inanmayanlarıyla kucaklamaktadır. Bunun inananlara hasredilmesi, geleneğin bir uygulamasıdır. Ümmi. Kur'an'da iki yerde tekil, dört yerde de çoğul, ümmiyun, ümmiyin olarak geçer. Ümmi, Arap dilinde okuma yazma bilmeyen değil, okuma yazma yoluyla elde edilen bilgileri bilmeyen, özellikle ehli kitabın elindeki bilgileri öğrenmeyen ve doğal hali üzere kalmış olan kişiyi ifade eder. Kelimenin kökü olan üm, yani anne, burada temel noktadır. Ümmi, annesinin kendisine verdiği bilgilerle yetinen, yaratılışı üzere kalmış kişidir. Bakın İbn Manzur, Ümmede. Ümmi, kelime anlamıyla anneci, anne tarafını tutan, anneye mensup vesaire demek de olur ki, yaratılış berraklığı, saflık ve merhamet ifade etmesi bakımından son derece ilginç nüktelere kaynaklık eder. Arap dili lügatlerinin bu kelimenin etimolojisi ve çerçevesiyle ilgili olarak verdikleri bilgileri değerlendirirsek şu sonuca varabiliriz. Ümmi, kitabi entelektüel bilgilerle zihni ve gönlü doldurulmamış kişidir. Kur'an, son nebinin bu ümmilik vasfı üzerinde ısrarla durduğu gibi, onun hitap ettiği çekirdek neslin ümmiliği üzerinde de durur. Bu iki görünümlü ümmilik, vahyin insan hayatına mal edilmesi açısından önem taşımaktadır. Evvela nebi ümmidir. Onlar ümmi nebi olan bir elçiye uyarlar. Öyle bir nebidir ki o, hitap ettiği topluluk onu ellerinde bulunan Tevrat ve İncil'de yazılı halde görürler. O onlara iyiyi ve güzeli emreder. Onları çirkin ve kötüden geri çeker. Onlara güzel ve temiz şeyleri helal kılar, pis şeyleri haram eder ve onlar üzerindeki ağır yükleri, bağları indirir. O halde o nebiye inanan, onu destekleyen, ona yardım edenler ve onunla gönderilen aydınlığa uyanlar, sonsuz kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Araf 157. Bu ayet hem Hazreti Peygamber'in ümmi vasfını saptıyor, hem de nebinin ümmiliğine bağlanan sonuçları ve bunların vahiy kurumu açısından kaçınılmazlığını ortaya koyuyor. Nasipsiz ve fikir çilesine yabancı kafalar için nebilerin bilgili, hatta devirlerinin en bilgili kişileri olmaları gerekir. Kur'an bu inkarcı, çarpık mantığın bir putperestlik ve beyinsizlik belirtisi olduğunu yer yer belirtir. İş bu mantığın iddiasının tam tersinedir. Bir nebi, duyular ve akılla elde edilen bilginin değil, duyular üstü idrakin kazandırdığı akıl üstü bilginin temsilcisidir. Nebinin doldurulduğu bilgi, akıl dışı değildir ama akıl üstüdür. O halde Şimmel'in isabetle belirttiği gibi, nebinin sözlü ya da yazılı entelektüel bilgiye bulaşmamış olması gerekir. Bakın, The Mystical Dimensions of Islam 36. Aksi halde nebinin farklı hiçbir yanı, vahyin de sıradan bilgiden hiçbir üstünlüğü kalmaz. Yaratıcı kudret, nebinin bu entelektüel ve duyulara dayalı bilgiden korunmasını esas alıyor. Nebinin gönlü ve beyni tam bir tabla rasa, boş ve berrak levha olmalıdır ki, tanrısal kaynaklı, zamanüstü bilgi onun benliğine hiç bulanmadan nakşolunabilsin. O halde bir nebinin en büyük mucizelerinden biri, devrinin entelektüel ve zamana mahkum bilgilerinden uzak olmasıdır. Bir başka deyimle, bu bilgilerden hiçbir medet ummadan realiteyi ve ölümsüz aydınlığı gösterebilmesidir. Nebi, onu görevlendiren kudretin direkt olarak sunduğu bilgiyle aydınlık getirecektir ki, vahyin rahmeti yaratıcı fonksiyonunu icra edebilsin. Vasıtasız bilginin elde edilişi için Nebi'nin ümmiliği esas olduğu gibi, bu bilginin eşya, olaylar ve insanı tanrısal yönden şekillendirmesi için de Nebi'nin hitap ettiği çekirdek toplumun ümmiliği esastır. Kur'an bu noktaya da dikkat çekiyor. O Allah'tır ki ümmilere içlerinden bir Resul gönderdi. Öyle bir Resul ki onlara Allah'ın ayetlerini okur, onları fiilen arıtıp yüceltir, onlara insan, vahiy, evren kitabını ve hikmeti öğretir. O ümmi topluluk daha önce gerçekten çok ağır bir sapıklık içinde bulunuyordu. Cuma 2, ayrıca bakın Bakara 78, Ali İmran 20-75. Bu ayette de mucize bir üslupla nübüvvet, vahiy, ümmilik kavramlarının evrensel boyutları ve birbiriyle ilişkileri veriliyor. Hazreti Peygamber ümmilik vasfını vahyin ilk emri olan oku buyruğunu getiren Cebrail'e ben okuyan biri değilim. B. Bed'ul Vahy 3, M. İman 252 cevabını vererek dile getirirken yaşadığı toplumdaki entelektüel, kültürel değer yargılarını esas alıyordu. Cebrail ona bu emri 3 kez tekrarladıktan sonra vahyin ilk ayeti şöyle geldi. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Alak 1. Burada peygamberden istenen okumanın Allah'a izafe edilen duyular üstü bilgilerin okunması olduğuna ve bunun da entelektüel bilgileri okumaktan başka bir özellik taşıdığına dikkat çekilmiştir. Kur'an, Nebi'nin ümmiliğinin ona ve onun mesajına yöneltilebilecek tenkitleri önleme gayesi taşıdığına da dikkat çeker. Sen bu Kur'ansal vahiyden önce herhangi bir kitaptan okur değildin. Herhangi bir kitabı da yazar durumun yoktu. Eğer böyle olmasaydı, inkarcılar gerçekten kuşkuya düşerlerdi. Ankebut 48. Vahy, önemli kavramlardan biridir. Türevleriyle birlikte 80 küsur yerde geçer. Bunların 70'ten fazlası fiil halinde kullanımdır ve bu fiillerin çoğunluğu Allah'a izafe edilmiştir. Bundan da anlaşılır ki, vahiy bir yaratıcı tanrısal aktivitedir. Bu konuda bakın İkbal Reconstruction 119. Böyle olduğu içindir ki oluşun bağlı bulunduğu polaritenin iki ucunda da vahiy işlemektedir. Kur'an negatif karanlık kutupta da vahiy olayının yürürlükte olduğunu açıkça gösteriyor. Her peygamberin cin ve insan şeytanlarından düşmanları vardır ki bunlar aralarında vahiyleşirler. Bunun böyle olması Allah'ın özellikle müsaadesi dahilindedir. Bakın En'am 112. Şeytanlar, yani oluşun negatif kuvvetlerinden en önemlileri, pozitif kuvvetler olan nebilerle mücadele için bağlılarına sürekli vahide bulunurlar. En'am 121. Vahiy, bir bilgiyi, bir işareti muhataba en hızlı ve en kestirme yoldan ulaştırmak anlamını taşır. Bu ulaştırma işi çeşitli vasıtalarla olabilir. Bu meselenin filolojik tarafıdır. Vahyin terminolojik ve dinsel yönüne gelince, Kur'an'ın tetkikinden anlıyoruz ki vahiy, yaratıcı kudretin bütün varlıklara, yaratılış düzenine uygun hareket tarzlarını bildirme yolu ve insanlarla konuşma yollarından biridir. Vahiy bir bildirme yolu olarak süratle belirginleşir. Süratin esas oluşu, Ragıp'ın da ifade ettiği gibi, vahide semboller kullanmayı ve imajı gerekli kılmıştır. Bu bazen terkip ve lafızdan uzak kalarak bildirmeyi zorunlu hale getirebilir. Vahyin biri genel, biri de özel olmak üzere iki şekli bulunduğunu Kur'an'a dayanarak söyleyebiliriz. İlk ve genel şekle göre Allah, varlıklara hareket tarzlarını vahyetmektedir. Bu anlamda vahiy, yaratılış düzeninin varlıklar tarafından algılanması ve bu düzene uygun hareketlerin sergilenmesi sistemidir. vahyin bu kısmı yine Kur'an'ın bir deyimini kullanırsak kerhidir, zorunlu. Bu vahyin gerektirdiği davranışları icra etmek bir fıtrat zorunluluğudur. Burada hürriyet ve irade söz konusu değildir. Kur'an bu tür vahye değinirken göklere, yeryüzüne, hayvanlara vesaireye görevlerinin, hareket tarzlarının vahyedildiğini söyler. Örneğin Fussilet suresi 12. ayette şöyle deniyor. Böylece gökleri 7 planlı gök olarak kendi zaman ölçüleriyle 2 günde düzenledi ve her gök planına kendisiyle ilgili görevlerini vahyetti. Nahl suresi 68. ayette şöyle deniyor. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kuracakları kovanlardan kendine evler edin. Zilzal suresinde yeryüzünün kıyametteki şiddetli sarsıntısı anlatılırken şöyle deniyor. O gün arz kendi üstünde neler olup bittiğini bir bir anlatacaktır. Çünkü Rabbin ona böyle yapmasını vahyetmiştir. İnsan biraz sonra öğreneceğimiz vahiy ile beraber şu ana kadar gördüğümüz vahiyden de pay almaktadır. Çünkü insan da sünnetullah denen ilahi tavır ve tarzın ölçüleri içinde seyreden bir varlıktır. O da vahyin sünnetullahı düzenleyen direktiflerinden sıradan bir varlık olarak nasipleniyor. Ama onun muhatap olduğu daha başka bir vahiy türü veya şekli vardır. Vahyin Allah'ın insanla konuşma şekillerinden biri olan özel kısmına gelince. Burada kullandığımız deyim, Kur'an'ın Şura suresinin 51. ayetinden alınmıştır. Önce o ayeti görelim. Hiçbir beşer, insan, Allah'la şu yollar dışında konuşamaz. Vahiy yahut perde arkasından yahut Allah'ın bir elçisini gönderip de kendi izniyle dilediğini bildirmesi şeklinde. Görüldüğü gibi Kur'an açık bir surette vahyi burada Allah'ın insanla konuşma yollarından biri olarak gösteriyor. İkinci yol olan perde, hicab arkasından konuşmaya gelince, bu da varlıkta dile gelen ilahi güzellik, hikmet ve düzenin insan tarafından yorumlanmasıdır. Nitekim İslam'ın temel hikmet ve ruh kurumu olan tasavvufta bütün varlık masiva, perde olarak düşünülmüştür. Varlığın düşünce, sanat ve bilim yoluyla tetkik edilmesi, yorumlanması, perdenin arkasındaki yaratıcı kudret ile bir yakınlaşma ve diyalogdur. Bu bakımdan biz Kur'an adına şu prensibi her zaman tekrarlamaktayız. Tefekkür, estetik ve bilimsel faaliyet, yaratıcı kudretle konuşma ve kucaklaşma arayışının uzantıları, yani en mükemmel dua şekilleridir. İnsanlığa ufuk açmış ve merhale atlatmış büyük buluşlar da insanın gönlüne ve beynine birer vahiy olarak doğuyor. Yaratıcının Hazreti Nuh'a gemisini yapmayı vahyettiğini bildiren ayetlerin ifadeleri çok ilginçtir. Vahyimiz üzere ve gözümüzün önünde gemiyi yap. Hud 37, Müminun 27. Doğaldır ki vahyin bu türü her zaman nebilere geldiği şekliyle direkt ve kurumsal olmaz. İşte bu türe biz deha, ilham vesaire diyoruz. Varlık ve oluş, yaratıcı kudretin isim ve sıfatlarının tecellilerinden, belirişlerinden, açılıp saçılmalarından ibarettir. Bunları değerlendirmek ve anlamlı bir kompozisyona dönüştürmek, yaratıcı kudreti dinlemek veya dinletmektir. Ayette geçen elçi aracılığıyla konuşmayla ilgili olarak da şunlar söylenebilir. Bu, şuraya kadar sıraladığımız bireysel diyalog şekillerinin aksine Allah'ın topluluklarla konuşmasıdır. Bu sistem nübüvvet kurumunu ortaya çıkarmıştır. Ancak şunu unutmamak gerekir. Kur'an burada mucize üslubuyla bir başka noktaya daha aynı anda ışık getirmiştir. Elçi aracılığıyla konuşma, ilk konuşma şekli olan vahyin geliş şekillerinden biri olarak da dikkat çeker. Yani Allah'ın toplumlarla konuşmasına aracı olan Resul veya Nebi, Peygamber, yaratıcıdan aldığı vahiyleri bir elçi aracılığıyla alabilir. Bu elçi melektir. Görülüyor ki elçi aracılığıyla konuşma ifadesi hem bir kategorik tipi göstermekte, hem bir başka kategorik tipin işleyiş tarzlarından birine dikkat çekmektedir. Bu da Kur'an'ın esrarlı üslubunun bir başka belirişidir. Vahyin Hazreti Peygamber'e gelişi başlangıçta rüya biçimindeydi. Hazreti Ayşe'nin ifade ettiği gibi, gün aydınlığı gibi açık rüyalar görürdü ve hepsi aynen çıkardı. Buhari, Bed'ül Vahy. Peygamberlik görevinin kendisine bildirilişinden sonra yukarıda sıraladığımız şekiller devreye girdi. Bu şekillerin hepsinde Hazreti Peygamber vahyi alırken hayli zorluk ve sıkıntı çekmekteydi. Bu zorluk en soğuk günlerde buram buram terleme, üzerinde olduğu devenin böğrerek yere çökmesi vesaire halinde kendini gösteriyordu. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın insana vahyinden genel anlamda bahsederken ila, e, a edatını kullanır. Vahyin Hazreti Peygamber'e gelişi, özellikle geliş şekli söz konusu edildiğinde ise ala, üzerine, üstüne edatı seçilmektedir. Örneğin, bakın Bakara 97, Şuara 193-194. Bu edat, Arap dilinde istila, kuşatma, kaplama ifade eder. O halde Hazreti Peygamber'e gelen vahiy, sıradan bir bilgi ulaşımı değil, onun tüm benliğini kuşatan bir erdirme ve doldurma olayıdır. Vahiy, Nebi'de bir tür total değişme vücuda getiriyor. Elmalılığın güzel ifadesiyle bu bir tür melekelendirme keyfiyetidir ki, Nebi'de yapısal kozmik değişmeler vücuda getirir ve Nebi aldığı vahyin canlı modeli kristalleşmiş şekli haline gelir. Bu anda gelen bilgi aynen ve en net biçimde Nebi'nin hem duygu aynalarına işlenir hem de hafızasına. Ve bu işleme öylesine derindir ki Nebi kendisine gönderileni bir daha unutmaz. Ala 6. Bu yüzdendir ki vahyin en emin kayıt deposu Hazreti Peygamber'in hafızasıdır. Şu hadis vahyin hem Hazreti Resul'e geliş şeklini hem de gelen vahyin Hazreti Resul'ün hafızasına işlenişini anlatması bakımından çok önemlidir. Vahiy bana zaman zaman zil, çan ve çıngırak sesi gibi gelir. Beni en çok zorlayan şekil budur. Bu geliş şeklinde ses benden uzaklaştığında ben vahiy elçisinin söylemiş olduğunu ezberlemiş haldeyimdir. Zaman zaman da vahiy meleği bana bir erkek şeklinde görünür. Bana konuşur ve konuştuğu hafızama nakşedilir. Buhari, Bed'ül Vahy. Böylesine derin ve anlamlı bir algılama ve irtibat halinin bedensel yapı üzerindeki etkileri ve Nebi'nin insan yanı üzerinde vücut verdiği zorluk ve sıkıntılar ağır olmak gerekir. Kur'an, vahyin bu yanına işaret ederken Hazreti Peygamber'e şöyle diyor. Şu bir gerçek ki biz sana çok ağır bir söz gönderip ulaştıracağız. Müzemmil 5. Veli. Veli kelimesinin mastarı olan velayet iki yerde geçer. Enfal 72, Kehf 44. Veli kelimesi ise tekil ve çoğul evliya halde 80 küsur ayette kullanılmıştır. Biz burada veli kavramının tasavvuf bünyesindeki boyutlarına değinmeden sadece Kur'ansal yapısını ele alacağız. Kavramın tasavvufi boyutları için özellikle bakın Hakim el-Tirmizi, Hatmel Evliya ve İbn Arabi, El-Futuhat el-Mekkiye, Afifi, İbn Arabi'nin tasavvuf felsefesi, 90-100. Bir sıfatı müşebbehe kipi olan velinin esas kökü, Ragıp'ın da ifade ettiği gibi vela kelimesidir. Vela ve velayet, mekan, zaman, din, inanç ve nispette yakınlık anlamındadır. Etimolojik gelişimi içinde bu kelime yardım, işini üstlenme, destek verme anlamlarını kazanmıştır. Aynı kökten gelen Mevla, çoğulu Mevali, köle, azatlayan ve azatlanan köle anlamlarına geldiği gibi veli ve efendi anlamlarına da gelir. Ancak Ragıp'ın da belirttiği gibi Kur'an, veli kelimesini Allah ve kulun ortak sıfatı olarak kullanmasına karşın Mevla sıfatını yalnız Allah için kullanır. Allah'ı müminlerin biricik Mevlası olarak gösteren ayet sayısı 20 civarındadır. Başka bir deyimle mümin Allah'ın, Allah da müminin velisi olabilir ama Mevla olmak yalnız Allah'a özgüdür. Allah iman etmiş olanların Mevlasıdır. Küfre batmışlara gelince onların Mevlası yoktur. Muhammed 11. Velayetin zıddı adavet, düşmanlık, uzaklık, velinin zıddı da addüv, düşmandır. Ve Kur'an Allah'ı müminlerin velisi Bakara 257 olarak nitelendirmekte ve Allah'ın düşmanlarının dost, veli edinilmemesini emretmektedir. Ey iman edenler! Benim düşmanlarımı ve sizin düşmanlarınızı dostlar edinmeyin. Siz onları sevgiyle karşılıyorsunuz. Oysa ki onlar size haktan geleni inkar edip örttüler. Mümtahine 1. Kehf suresi 50. ayet, veli, adüv zıtlığına çok daha açık bir biçimde yer vermiştir. Şeytanı ve soyunu beni görmezlikten gelerek veliler mi ediniyorsunuz? Oysa ki onlar sizin için düşmandır. Ne kötü değiştirmedir bu zalimler için. Veli kavramının Kur'ansal esprilerinin belki de en önemlisi şudur. Allah ısrarlı bir biçimde çocuk, veled ve ebeveyn sahibi olmadığına dikkat çekip kendisini doğmak ve doğurmaktan arınmış bir kudret, bir samed olarak nitelendirirken, bakın İhlas suresi, dostlar sahibi olduğundan, kendisinin de bazı benliklere dost olduğundan defalarca söz ediyor. Bu demektir ki, dost ve dostluk, oluş sırrının en önemli keyfiyetlerinden ve hayatın ısıtıcı, yapıcı unsurlarından biridir. Bu Kur'ansal gerçeğe dayanarak diyebiliriz ki, ilahi kitapta yer alan biz, bizler, inna nahnu ifadelerinde Cenab-ı Hakk'ın kendisiyle birlikte andığı bu güçler veya benlikler onun velileridir. Ve diyebiliriz ki, böyle olunca da velilerin yaratıcı aktivitede pay ve aksiyon sahibi olduklarını kabul etmek, Kur'an'ın tavır ve tarzına saygı göstermek olur. Tam bu noktada şu inceliğe de dikkat çekmek gerekir. Allah'ın Esma-ül Hüsna'da yer alan sıfatlarından biri de el-velidir. Veli aynı zamanda müminin, kamil insanın da bir sıfatı olarak veriliyor. Demek olur ki velilik sırrı Allah insan egoları arasında kendine özgü sui generis bir beraberlik, ortaklık oluşturuyor. Nitekim veli sıfatı Kur'an'da birçok yerde nasir, yardımcı sıfatıyla yan yana kullanılmaktadır. Bu nasir sıfatı nusret, yardım kökünden gelmekte ve Kur'an müminleri Allah'ın yardımcıları olmaya çağırırken bu kökten türeyen ensar, yardımcılar kelimesini kullanmaktadır. Kur'an insandan Allah'ın yardımcısı olmasını isterken bir temenni veya hikaye kipi değil bir emir kipi kullanmaktadır. Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları, ensar olun. Saf 14. Dahası var. Kur'an, Allah'ın insana yardımından söz ederken, bunu açık bir şarta bağlamaktadır ki, o da insanın Allah'a yardımıdır. Bu bağlantıyı kuran ayet, Allah ile insanı, oluşa birlikte vücut veren, kucaklaşmış iki dost gibi göstermektedir ki, bunun anlamı, kaderi Allah ile insanın birlikte oluşturduklarıdır. Anılan bağlantıyı kuran ayette, Allah'a yardım ederseniz, Allah da size yardım eder cümlesinde yine nusret kökünden bir fiil kullanılmıştır. Bakın Muhammed 7. Bu ayetin Muhammed suresinde geçmesinin bir esprisi de bizce şudur. Allah insan egoları arası velayet veya dostluk, kemaline Muhammedilikte ulaşır ve Hazreti Muhammed'in kişiliğinde kristalleşerek doruk noktasına varır. Burada Allah'ın yanında bir başka yaratıcı aktif egodan bahsetmenin tevhid ve uluhiyeti zedelediği söylenemez. Çünkü kamil insana yaratıcı ego vasfını veren ve onu fragmanter yapısına rağmen bu yüceliğe aday gösteren bizzat mutlak yaratıcıdır. Mal ve hak onundur ve o dilediğine dilediğini verir. Bu tevhidi zedelemez. Tevhide ters olan onun vermediğini almaya kalkmak, yani mülk ve kudrette ona kafa tutmaktır. Allah'ın veli sıfatından bahseden ve bu sıfatın gerçek sahibinin ancak Allah olduğuna dikkat çeken ayetlerin birçoğu veliliği yardım edicilikle birleştiriyor. O halde Kur'an her velinin mutlaka nasir, yardımcı olması gerektiğini, bir başka deyimle yardım etmeden dostluk iddiasının anlamsızlığını belirtmektedir. Allah nasir, veli olduğu gibi, bakın Bakara 107, 120, Şura 31, 46, Nisa 45 vesaire, kul da nasir, veli olmalıdır. Veli kelimesi, mürşid, aydınlatan, yol gösteren, şef'i, şefaat eden, vaak, koruyucu, hamid, öven, yücelten gibi sıfatlarla birlikte kullanılarak, velayetin mutlaka ilişkili olacağı kavramlarına dikkat çekilmiştir. Bakın Bakara 120, En'am 51-70, Rad 37, Nisa 89, 123, 173, Kehf 17. Veli, dost, ayrıca aydınlığa çıkarıp karanlıktan uzaklaştıran, Bakara 257, bağışlayıp merhamet eden, Araf 155, zarardan alıkoyup yarara yaklaştıran, Ra'd 16, bir gönüldaştır. Veliliğin en mükemmel ve ölümsüz temsilcisi Allah'tır. Vefasızlığı, küstahlığı, hıyaneti, vurdum duymazlığı, acımasızlığı, ayıp görücülüğü, gönül kırıcılığı olmayan, serveti, izzeti, mülkü, sevgisi, kudreti sınırsız olan ve bütün bu sahip olduklarından velisine, dostuna esirgemeden veren tek dost odur. O, hep ayıp görüp hiç affetmeyen insana karşın, hiç ayıp aramayıp hep affeden cömert ve aziz dosttur. Bu yüzdendir ki, onu bulanın kaybedeceği bir şey olmayacağı gibi, onu kaybedenin de bulacağı bir şey yoktur. O, iman edenleri karanlıklardan aydınlığa çıkaran dosttur. Bakara 257. Mülkünde, kudret ve yüceliğinde ortağı olmayan, şefaat ve korumanın kaynağı olan dosttur o. İsra 111, Kehf 26. Rahmetini yayan, dostunu yücelten dost odur. Şura 28. Göklerin ve yerin yaratıcısı dost odur. En'am 14. Vahyi, kitabı indiren, barış severleri kollayıp gözeten dost odur. Araf 196. Yalnız dünyada değil, ölümle bizi bırakıp gidenlerin ardından da bizi kucaklayan sonsuz vefalı dost odur. Yusuf 101. Böyle olduğu içindir ki, onu bırakıp başkalarına gönül verenler, örümcek ağına sığınmayı kudret ve saltanat sanan ahmaklardır. Ankebut 41. O halde dostluk sırrını bilen iman adamının gerçek ve değişmez dostu Allah'tır. Ali İmran 68. Mutlak dost Allah'tır. Şura 9. Ve o halde iman adamı dostluğu ve dostu belirlerken gerçek dosttan, Allah'tan yola çıkar ve kuracağı dostluklarda ondan onay alır. Çünkü iman adamının düşmanlarını en iyi o bilir. Nisa 45. Allah dostluk konusunda her şeyden önce şeytanın dostluğuna onay vermemiştir. Şeytan asla güvenilir veli olamaz. Onu dost edinen tam bir hüsrana gömülür. Nisa 119. Şeytanı dost edinenler büyük hesap gününde şeytan dışında veli bulamazlar. Nahl 63. Şeytanlar iman sırrına uzak kalanların dostlarıdır. Araf 27. Şeytanlar iman adamını gerçek dosta uzak düşürmek için kendi evliyasına sürekli gizli direktifler verirler. En'am 121. İman adamı şeytanın velilerini hayat sahnesinden silmelidir. Nisa 76. İman adamına dost olamayacaklardan biri de küfre batan kişidir. Müminler iman sahiplerini bırakıp da küfre batmışları veli edinmemelidir. Ali İmran 28. Edinirlerse izzet yerine zillete düşerler. Nisa 139. Yahudi ve Hristiyanların dostluğuna da güvenilmez. Onlar ancak birbirlerinin dostu olabilirler. Maide 51. Bunlar iman sahiplerinin dinlerini eğlence ve alay konusu edinirler. Bunu yapandan dost olmaz. Karşısındakinin inanç ve duygularına saygı duymayandan dost olmaz. Maide 57. İmanı küfre boğduran, küfrü imandan sevimli hale getirenlerden de dost olmaz. Bunlar, hatta kişinin babası, kardeşi de olsalar veli olamazlar. Tevbe 23. Anlaşılan odur ki, Kur'an, dostluğu, yani iman ve duygu beraberliğini, kan ve soy beraberliğinin üstünde tutmaktadır. Bu demektir ki, ebeveynimiz, çocuklarımızla da ayrıca bir gönül ve iman yakınlığı kurmalıyız. Onlarla da dost olmalıyız. Bu dostluk kurulamamışsa, onlar da bize sonsuzluk yolunda veli olamazlar. Tasavvufta bu, yol evladı bel evladından üstün, yol kardeşi bel kardeşinden önde sözüyle ifade edilir. Dost, imandaştır. Müminlerin bir kısmı, diğer bir kısmının evliyasıdır. Tevbe 71. Tıpkı küfre sapanların da birbirlerinin dostları oldukları gibi. Tevbe 73. O halde dostluk, bir madde üstü beraberlik, bir ideal beraberliğidir. İman adamının gerçek dost Allah'tan kaynaklanan şu dostluklara da güveni olabilir. Allah'ın adamının dostluğu. Dostun dostu, dosttur. Ölümsüz dostun dostuysa en yakın dosttur. Bu yüzdendir ki iman adamı yardımı Allah'tan, yani gerçek dosttan istediği gibi dostu da ondan ister. Bakın Nisa 75. Kur'an Allah'a dost olmayanların Allah'ın kullarını dost edinmek istemelerini bir gariplik, bir saçmalık olarak görüyor. Kehf 101. Allah dostunun dostu, Allah'tan güven onayı almış olmalıdır. Bu onayı almayanların dostları tağuttur. Bakara 257, bakın tağut m'de. Müminin dostu Allah, Allah Resulü ve iman sahipleridir. Maide 55. İman adamının güvenilir dostları arasına Kur'an melekleri de koymuştur. Onlar müminin dünya hayatında da, ölüm sonrasında da evliyasıdır. Fussilet 31. Allah'a çağıran, dâi kişi de veli olmaya layıktır. Kur'an'ın en güzel sözlü insan olarak tanıttığı bu Allah'a çağırıcıya, bakın Fussilet 33, kulak ve gönül vermeyen ne dostluk sırrını anlar ne de gerçek dost bulabilir. Ahkaf 32. Allah'ın dostları, evliyaullah kimlerdir? Kur'an bu soruyu çok açık bir biçimde cevaplamıştır. Gözünüzü açın. Şu bir gerçek ki Allah'ın velileri için ne bir korku vardır ne de onlar keder ve tasaya maruz kalırlar. Onlar iman eden ve takvaya sarılan kişilerdir. Dünya hayatında da ahirette de muştular onlar içindir. Yunus 62-63. O halde Allah dostu, veli olmanın iki temel şartı vardır. İman, takva. Bakın iman m'de. Veliliğin takva unsuruna bir başka yerde de dolaylı olarak dikkat çekilmiştir. Bakın Enfal 34. İman ve takva sırrını taşımayanların Allah dostluğu bir sanı, bir iddiadır sadece. Böyle bir sanı ve iddianın bir numaralı temsilcileri Yahudilerdir. Onlar kendilerini Allah'ın sevgilileri olarak tanıttıkları gibi, bakın Maide 18, Allah'ın biricik velileri olarak da tanıtırlar. Kur'an bunun bir egoist iddia ve aldanış olduğuna dikkat çeker. Bakın Cuma 6. Allah dostlarının bazı belirtilerine hadislerde de dikkat çekilmiştir. Allah dostları için korku ve tasanın söz konusu olmadığını söyleyen ayet indiğinde, Hazreti Peygamber'e bu insanların kimler oldukları soruldu. Taberi'nin beyanına göre Hazreti Peygamber'in cevabı şu olmuştur. Onlar öyle kişilerdir ki görüldüklerinde Allah anılır. Hazreti Ömer'den rivayet edilen bir hadiste ise Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Allah'ın kullarından bazıları vardır ki peygamber ve şehit olmadıkları halde mahşer günü peygamberler ve şehitler onlara imrenecektir. Bunların kimler olduğu sorulduğunda ise Hazreti Peygamber şu cevabı vermiştir. Bunlar bir topluluktur ki aralarında ne soydaşlık ne de mal ilişkisi olmaksızın Allah aşkıyla birbirini severler. Onların yüzleri aydınlıktır ve kendileri nurdan bir minber üzerindedir. İnsanların korktuğu yerde korkmazlar. insanların kedere yenik düştüğü yerde tasalanmazlar. Hazreti Peygamber bunun ardından da Yunus suresinin 62. ayetini okudu. Veli kavramının dikkat çekilmesi gereken yanlarından biri de şudur. Kur'an hangi gerekçeyle olursa olsun zalimlere dostluk ve yardıma onay vermemektedir. Zalimlere gelince, onlar için ne bir veli ne de bir yardımcı söz konusu edilemez. Şura 8. Çünkü zalimin dostu ancak bir başka zalim olabilir. Câsiye 19. Son olarak şunu da kaydedelim. Kur'an insanları sımsıcak veliler haline getirebilecek kestirme bir yoldan söz etmektedir. Kötülüğe iyilikle, en seçkin iyilikle karşılık vermek. Bakın Fussilet 34. Vesile. Kur'an-ı Kerim'de iki yerde geçen Maide 35, İsra 57 vesile, bir şeye yaklaşmak için ona yakınlığından yararlanılan şey anlamında olup, Kur'an terminolojisinde Allah'a yaklaşmada kendisinden yararlanılan kişi, metot, eşya ve imkan anlamındadır. Vesile mutlak olarak kullanıldığına göre bir takım gayelere ulaşmak için Kur'an'ın koyduğu yasaklara çarpmayan her imkandan yararlanmak vesile cümlesindendir. Burada ölçü, önümüze gelen imkan veya metodun Kur'an veya Hazreti Peygamber tarafından adının konmuş olması değil, onlar tarafından saptanmış genel ölçülerin zedelenmemesidir. Vesile edinmeye tevessül denir. Kur'an, Allah'a varmak için vesile edinin diye sınırsız bir tevessül alanını insanlığın önüne açmıştır. Tevessül, relatif ve değişken bir kavramdır. Hayatın yeni şartlarına ve zorunluluklarına göre yeni yeni vesilelere sarılmak yaratılış kanunlarından biridir. Kur'an, bu kanunun işlemesini akıl ve hayat realiteleriyle çelişen dogmalar koyarak engelleme yönüne asla gitmemiştir. İyiye ve güzele, hayra ve hizmete ulaşmada yardımcı olacak her türlü imkan değerlendirilir. El verir ki bu bizi kesin yasaklara boyun eğme noktasına getirmesin. Vesilenin izafiliği onu bid'attan ayırır. Bid'at reddedilmiştir. Oysaki vesileye sarılmak bizzat Kur'an'ın önerdiği bir imkandır. Bid'at, dine sonradan sokulan ve Allah'a ibadette daha ileri gitmek gayesi güden gelenekleşmiş tutum ve davranıştır ki, dine ilave olduğundan Allah'ın tekelindeki bir yetkiyi kullanma gibi kötü bir yoldur. Büyük İslam bilgini Şatıbi, ölümü 790-1388, eseri El-Itısım'da bidatın bu yönünü genişçe incelemiş ve konuyu Kur'an ve sünnet ışığında ulaşması gereken sonuçlara bağlamıştır. Bakın 1 Taksim 37-75, 286-290. Bidatın en tehlikeli yanı, Şatıbi'nin de belirttiği gibi, dine benzemesi ve Allah'a kulluğu artırma, daha fazla takva vesaire teranesiyle ortaya çıkmasıdır. Ne var ki bidat, din adına ölçü ve yükümlülük koyma yetkisini elinde tutan Allah'ın, bu yetkisine, gerekçesi ne olursa olsun, bir tecavüz ve insan yaratılışındaki denge esprisine bir darbe olduğu için dini tahrip eder. O halde bidatın güzeli olmaz. Güzel olan vesile cümlesindendir. Vesileliğini yitiren şey bid'at olur. Şatıbi diğer dahi meslektaşları gibi bid'atle getirilen dinde artırma, kulluğu ilave felaketinin kötülüğünü Kur'an'ın Nahl suresi 9. ayetinden hareketle tespit ediyor. Bu ayet, yolun doğrusu ve dengelisi Allah tarafından gösterilir. Bu dengeli yoldan sağa sola sapan da vardır diyor. Bütün müfessirler buradaki yolun dengesi, yolun denge noktası, orta yol anlamlarına gelen kastüs sebil deyimini artırma ve eksiltmeye gitmeyenlerin yolu ve tavrı diye manalandırmışlardır.